Bugün galiba Hristiyan takvime göre Pentekost günü. Bunu bilseydim kutsal ruh hakkında konuşacaktım ama pek takvime bakmadığım için olmadı. Yine kutsal ruh hakkında konuşacağım vaazın içinde olacak. Pentekost günü değil mi? O zaman kutsal ruh gelsin ve hepimizi doldursun. Kutsal ruh olmadan zaten biz hizmetimizi yapamayız. Hatırlıyor musunuz? İsa vaftiz olduğu zaman ne olduğunu hatırlıyor musunuz? Sudan çıktı zaman gökler açıldı ve gökten kutsal ruh güvercin şekli onun üzerine kondu. Ondan sonra bir ses geldi ve onun babası ne dedi? Sen benim sevgili oğlumsun, senden hoşnutum. Ondan sonra ancak hizmetine başladı. O zaman bizim için kutsal ruh, yani bu İsa için gerçek ise bizim için gerçek oluyor değil mi? Kutsal ruh olmadan, o zaman aynı zamanda kutsal kitap bir yerde diyor, ruhla dolun, her zaman dolun diyor. O zaman her zaman, her an içmemiz gerekiyor, almamız gerekiyor. O zaman eksik olmasın ve hepimizi doldursun diye dua ediyorum. Amin. Bizim amacımız nedir? İmanlı olarak ve kilise olarak bizim amacımız nedir? Biz neden buradayız? Neden Tanrı bizi hemen cennete almıyor? Neden bizi bu dünyaya bırakıyor? Neden? Amacımız nedir? Ben neden bunu soruyorum? Çünkü 21 yaşındayken bu hafta benim için üzücü bir şey oldu. Ben kuaföre gittim. Fark ediyor musunuz? Yani zaman kısalıyor çünkü benim saçım kısalıyor. Gittim ve oradaki genç bir adam, Yusuf benim arkadaşım dedi, Peter amca dedi bana. Amca. Biraz amca mı diyorsun? O zaman sana çocuğum diyeceğiz. Amca gibi duruyor. Yani, vay be. Amca. Tabii ki küçük bir çocuk bunu söyleyebilir ama kocaman bir amca. Aynaya baktığım zaman çok yaşlı bir kişi görmüyorum ya. Neyse. İlk 21 yaşındayken iman ettiğim zaman bu hayatımdan, bu dünyadan o kadar sıkılmıştım ki dedim Rabbe, seninle olmak istiyorum artık. Neden beni buraya bırakıyorsun? Beni al dedim. Çünkü gerçekten onunla birlikte olmak istedim. Ama Tanrı benimle konuştu. Dedi, kalman gerekiyor çünkü senin görevin var. Yani görevim neydi? Başka benim gibi kaybolmuş insanlara gidip, onlara İsa'ya tanıtıp, onların kurtulmasını, iman etmesini çağırmam gerekiyordu değil mi? Benim görevim bu. Bu aslında hepimizin görevi bu. Tabii ki biliyoruz bunu. Ama yine bunun üzerine konuşmak istiyorum bugün ve bazı ayetler okumak istiyorum. Güzel görev hakkında konuşmak istiyorum. O zaman ayetleri okuyacağım, ondan sonra tekrar bakacağız. Yuhanna 20:19 ile başlıyoruz. Şöyle diyor, haftanın o ilk günü akşam olunca öğrencilerin Yahudi yetkililerden korkusu nedeniyle bulundukları yerin kapıları kapalıyken İsa geldi. Ortalarında durup size esenlik olsun dedi. Bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve burnunu gösterdi. Biliyorsunuz yine çarmıhtayken çivi koydular, o zaman bir tane delik vardı. Hani onun bir mızrak ile onun şeyine gösterdi. Kanıt olsun. Öğrenciler bir görünce sevindiler. İsa yine onlara size esenlik olsun dedi. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek kutsal ruhu alın dedi. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Bunu biraz hayal edelim. Bu ne zaman oldu? Sözde göre ne zaman oldu? Evet. Hangi gün oldu biliyor musunuz? İsa'nın diriliş günün akşamı. Cuma günü çarmıhta öldü. Cumartesi günü ne oldu? Mezarda kaldı. Ama pazar günü, pazar sabahı erken de ne oldu? İsa ölümden dirildi. Ve o sabah, yani o mezardan çıktı. Boş kaldı. O sabah biliyorsunuz, yani Meşteri Meryem ve birkaç kadınlar birlikte gittiler, mezara gittiler. Ama oraya vurunca ne gördüler? Boş bir mezar. Ve Meşale-i Meryem çok ama çok üzüldü. Nereye gitti? Kim onu aldı dedi. Ağlarken İsa ona göründü. Kendini gösterdi. O zaman ilk dirilmiş olan İsa'yı gören kişi kimdi? Bir aslında bir kadın. Aslında kötü geçmişi olan bir kadın. Ondan sonra o diğer öğrencilere gitti. Bunu anlatmak için. Ve Yuhanna ve Petrus ne yaptılar? Koşu koşu şeye gittiler, mezara gittiler. Ne buldular? Hiçbir şey. Boştu. Ve o anda Tanrı'nın sözü şöyle diyor. İman ettiler ama henüz tam olarak anlamış değiller. Tam olarak ne olduğunu. Şimdi akşam oldu. Neredeyiz? Biliyorsunuz yani İsa şey aslında yani Rabbin sofrası hakkında konuşurken mesela o sofra nerede yapıldı? Bir üst katta bir odada. Yani kiralıyorlardı galiba bir arkadaşın odası bilmiyorum. Ve aynı odada şimdi toplanıyorlar. Karanlık olabilir çünkü akşam. Haftanın o ilk günün akşam olunca ne yapıyorlardı? Aslında saklanıyorlardı. Çünkü Rabbin sözü şöyle diyor. Öğrencilerin Yahudi yetkililerden korku sünnediğine bulunduk yerin kapıları kapalıydı diyor. Kapattılar. Belki kilitlemiş olabilirler. Korkudan. Belki İsa'nın başına gelen şey bizim başımıza gelecek diye korkuyorlardı. Ben orada olsaydım büyük ihtimalle korkardım. Tabii herkes şey diyor, ben korkmazdım ama şey korkardım. Onlar büyük adamlar. Çünkü İsa korkunç bir şey yaşadı. Biliyorsunuz filmlerden. Korkunç, korkuyorlardı. Ve şey, bütün kapılar kilitliydi. Titriyorlardı galiba, bilmiyorum. Biraz sessiz şey konuşuyorlardı. Hiç kimse duymasın. Bizi burada toplanmamızı yani bilmesin. Ama ondan sonra çok tuhaf bir şey oldu. Yani çok muhteşem bir şey oldu. İsa geldi ve ortalarında durdu. Yani dirilmiş kilitli kapılar dirilmiş İsa'ya engelemez, tutamaz. İsa, dirilmiş olan İsa, sonsuza dek diri olan İsa, istediği zaman, istediği yerde gelip çalışabilir. Hamdolsun. Güzel değil mi? Geldi, ortalarında durdu ve onlara bunu söyledi. Size esenlik olsun. Size esenlik olsun. İsa'nın bize vermek istediği esenlik ne kadar harika bir şey. Bunu yaşadınız mı? O esenlik. Kim bunu yaşadı? Hiç yaşamadın mı? Çok yaşadın o zaman şey. Evet yaşadım. Belki şu anda o esenliğe ihtiyacınız var. Belki böyle hissediyorsun. Belki onlar gibi sıkıntıdasın. Yani belki bir korkuyorsunuz. İsa bu esenlik vermek istiyor. Şimdi versin hepimize. Benim ihtiyacım var. Ben istiyorum. Çünkü o esenlik gelince ne oluyor? Bütün içimizdeki korkularımı siliyor. Etrafımda sıkıntı, etrafımda savaş olabilir. İçimde ne var? Esenlik. Ve bunu vermek istiyor. O zaman onların ihtiyacı vardı. Korkuyorlardı. Henüz bu dirilmiş olan İsa'yı görmedikleri için korkuyorlardı. Şimdi geliyor ve esenlik vermek istiyor. Ondan sonra şey diyor, bunu söyledikten sonra onlara ellerini ve burnunu gösterdi. Belki İsa geldiği zaman, bunu söylediği zaman daha korkuyorlardı. Çünkü şey önceden onu görmüşlerdi. Mesela çarmıhta öldü, ölmüş halinde. Bir hayalet mi? Bu ne? Diye korkabilirlerdi. O zaman hayır korkmayın. Çünkü bu benim, bak. Dokunabilirsin, görebilirsin dedi. Kanıt olsun diye. Çünkü ondan sonra İsa bu kişilerin, başka insanların onu dirildiğini söylemek istedi. Aslında bizim görevimiz bu. O zaman şey, İsa. Görünce diyor, sevindiler. İsa, hoş geldin. Çok sevindiler, düşünün. Çok güzel bir, yani canlandırabilir misiniz? Güzel. Ondan sonra şey diyor, İsa yine onlara size esenlik olsun. İkinci kez aynı şey söylüyor. Acaba neden iki kez bunu söylüyor. Biraz tuhaf değil mi? Neden? Bence ilk kez onların korkularını, onları sakinleştirmek için, onların korkularını gidermek için. İkinci kez onları hazırlamak için. Çünkü şimdi İsa onlara bir görev vermek istiyor. Onları hazırlamak için. Sakin olun. Sizinle çok önemli bir şey paylaşmak istiyorum. Yine korkmayın. Ondan sonra ne diyor? Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Yani İsa'nın nasıl geldiğini biliyoruz. Cennetten bizi kurtarmak için dünyaya geldi. Beden aldı. 30 yıl boyunca anamızda yaşadı. Hiç günah işlemedi. Vaftiz oldu, kutsal ruh aldı, vaaz vermeye başladı. 3,5 yıl boyunca yani bu öğrencilerle birlikte dolaştı. Rabbin egemenliği hakkında konuştu. Sonunda ne oldu? Çamakta öldü. Ondan sonra dirildi. Nasıl geldiğini biliyoruz değil mi? Ne için geldiğini biliyoruz. Şimdi şey diyor onlara, baba beni gönderdi, sizi gönderiyorum. Bu sözle belki onlara biraz tuhaf geldi. Neden? Çünkü onlar korkuyorlardı. Kapılar kilitli. İsa ne diyor onlara? Gitmenizi istiyorum. Kaybolmuş insanlara gidiyor ama onlar korkuyorlar. Ama gitmenizi istiyorum. Sizi gönderiyorum. Bunu okurken eski ahitten başka bir hikaye geldi. Gideon. Gideon biliyor musunuz? Gideon. Duydunuz mu? Gideon. Rabbin sözü. Rabbin meleği onu önder olmak üzere çağırdığı zaman onun yanına geldi. Onu çağırmak için önder olarak Gideon neredeydi ve ne yapıyordu? Biliyor musunuz? Düşmanlarından saklanıyordu korkudan. Ama o melek ona ne dedi? Ey yiğit savaşçı. Rab seninledir. Ey yiğit savaşçı. Biraz tuhaf değil mi? Korkuyor böyle düşmanlarından ama Tanrı geliyor ve ey yiğit savaşçı diyor. Aynı şekilde burada İsa öğrencilere benzeyen bir şey söylüyor. Ey yiğit müjdeciler. Ey yiğit müjdeciler. Ben seninleyim. Bunu söylemek istiyor. Aynı zamanda aynı şey bize söylemek istiyor bugün. Ey yiğit müjdeciler. Belki böyle hissetmiyorsunuz. Mesela belki onlar gibi şey düşünüyorsunuz. Ben mesela insanlara gidersem ve paylaşırsam başıma ne gelecek? Belki korku var içinde. Ama İsa şimdi size şöyle söylemek istiyor. Ey yiğit, müjdeciler. Zaten bizim çağrımız bu. Bizim görevimiz bu. Tuhaf. Aynı zamanda ürkütücü bir söz. Çünkü yani birkaç gün önce İsa'nın başına ne geldiğini biliyorlardı. Senin baban bu şekilde seni kaybolmuş insanlara için, yani onları kurtarmak için gönderdi ama bunu yapabilmen için ölmen gerekiyordu. Aynı şekilde bizim ölmemiz gerekiyor mu? Belki böyle düşünüyorlardı. Ürkütücü, yani korkutucu bir söz aslında. Evet, belki ölmemiz gerekiyor insanlara ulaşmak için, insanları kurtarmak için. Belki, biliyor musunuz? İstanbul'un nüfusu kaç? 15, 16, 17, 18 milyon. Büyük bir nüfus var. Bunların arasında Hristiyanların sayısı, nüfusun sayısının kaç olduğunu biliyor musunuz? Yok, %10 değil. Yok. %0.2. Bu kişilerden belki 3500 kişi var. Katolik, Ortodoks ve Protestan. Çok az. Ve diğer kişiler, yani Tanrı'dan uzak, birçok insanı bizi sevmiyor. Beni çok sevmiyorlar. İşimden doluyor. Çünkü ben kilise kurmak istiyorum. Kiliseler kurmak istiyorum onların arasında. Sevmiyorlar gerçekten. Ve aynı zamanda güçlü bir, yani ruhsal bir güç altında kalıyorlar. Tutsak olarak. Bu insanlara ulaşmak için ne yapmamız gerekiyor? Belki bir gün ölmemiz gerekiyor bile. Gerçekten. Biliyor musunuz? O 11 elçilerden 10 tane şehit oldu. 10 tane şehit oldu. Bir kişi kaldı. Yuhanna. Onu öldürmeye çalıştılar, olmadı. Ondan sonra Elçi Pavlus da sonra şehit olarak öldü. O zaman evet, ürkütücü bir söz gerçekten. Haberiniz olsun. aynı şekilde Tanrı bizi göndermek için, insanları kurtarmak için, belki canımızı, mesela biz söylediğimiz gibi, bu can sana feda olsun. Bu ne demek? Ve aynı zamanda bu söz büyük ama büyük bir ayrıcalık. Çünkü yani insanların kurtulmasından daha sevindirici bir şey yoktu. Başka bir kişinin iman etmesinden daha sevindirici, teşvik edici bir şey yoktu. Geçen hafta bizim arkadaşımız Özgür, line dance öğretmenimiz, imana geldi ve çok teşvik aldık bundan. Gerçekten. Yani bazen, tabii ki bazen bunu paylaşırken, buradayken insanlar hamdolsun diyorlar, çok güzel diyorlar, gerçekten. Biraz seviniyorlar. Ama oradayken, cennetteyken, Rabbin önündeyken, mesela bizim sayemizde imana gelen kişilerle birlikte Rabbin önüne çıktığımız zaman büyük ama büyük bir sevinç olacak. Bunu görünce Rab bize ne diyecek biliyor musunuz? Aferin oğluma, aferin oğluma, aferin oğluma. Gerçekten. Ertuğrul, imana gelsin gerçek anlamda. Değil mi? Çünkü onunla birlikte cennette olacaksın. Tanrı şey diyecek, kiminle geldin diyecek. Ondan sonra ben bunlarla geldim. Aa, aferin oğluma. Çok büyük bir ayrıcılık aslında bu görev. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Ondan sonra devam etti. Şöyle dedi. Bunu söyledikten sonra onların üzerine üfleyerek tıpkı başlangıçta Adem'e üflediği gibi, ruhunu verdiği gibi kutsal ruhu alın dedi. Başlangıçta söylediğim gibi yani İsa kutsal ruh ve vaftiz olmadan hizmetini başlamadı. Kutsal ruh lazım. Onun gücüne lazım olduğu gibi yani bizim için lazım oluyor. İhtiyacımız var. İsa bundan sonra göğe alınmadan önce onlara şey dedi, bekleyin. Yeruşalim'de bekleyin. Henüz işi başlamayın. Çünkü güç lazım oluyor. Birkaç gün sonra vaat edilmiş ruh verilecek size. Üzerinize gelecek ve kutsal ruhla vaftiz olacaksınız. Ve kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız dedi. Bu aslında Pentekost gününde oldu. Bugün Pentekost günü. Yani 120 kişilik bir grup toplandı. Dua ederken kutsal ruh ateş gibi herkesin üzerine geldi ve herkes dillerle konuşmaya başladı. Peygamberlik sözleri söylemeye başladı. Farklı farklı dillerde. Biliyorsunuz bu hikayeyi. O gün, ondan sonra büyük bir kalabalık oluştu ve Petrus bunu onlara anlatmak için ayağa kalktı. Kutsal ruh işte dedi. Ondan sonra İsa Mesih hakkında konuştuktan sonra kişiler şey diyor, onların kalpleri, yürekleri, hançer saplanmış gibi oldu. O gün 3000 kişi, yaklaşık 3000 kişi kiliseye katıldı. Ne oldu? Ortada kutsal ruh geldi. Kutsal ruh almamız çok önemli. Kutsal ruhla vaftiz olmak çok önemli. Onlar için Pentekost gününde oldu. Bizim için kutsal ruhla vaftiz olduğumuz zaman, Yahya abi, tekrar sana bakıyorum Yahya abi. Çok özelsin ya. Herkes özel. Ama örnek olarak. Yani iman ettiği günde dua ettik ve dua ederken ben dillerle konuştum biraz değil mi? Ve bittikten sonra dedin, hangi dil o? İbranice mi? Ondan sonra ne olduğunu anlattım. Ve istiyor musun dedim. Tabii ki istiyorum dedi. Dua ettik. Ve ondan sonra hemen bu dillerle kutsal ruh geldi ve hemen bu dillerle konuşmaya başladı. Tanrı bu armağanı vermek istiyor. Tanrı aynı zamanda ruhunu, armağan olarak ruhunu vermek istiyor. Bizi vaftiz etmek istiyor. Seleha abla, senin için aynı şey geçerli değil mi? Sen öne geldin, dua ettik, kutsal ruh geldi ve ondan sonra dillerle konuşmaya başladı. Kutsal ruhla vaftiz. Bu olmadan zaten bu görevi yapamayız. Ondan sonra devam ediyor. Şöyle diyor, biraz tuhaf bir söz söylüyor. Kimin günahlarını bağışlarsanız bağışlanmış olur. Kimin günahlarını bağışlamazsanız bağışlanmamış kalır. Biraz tuhaf bir söz çünkü sanki kurtuluşu bize bağlı gibi. Ben seni bağışlamak istiyorum. O zaman, tamam o zaman ben bağışlıyorum. Bağışlanmak istemiyorum. O zaman böyle bir şey olmaz değil mi? Öyle olmuyor. Tabii ki bazen böyle bazı kişi bunu yapıyor. Ama yanlış, çok yanlış. Aslında sadece Tanrı insanların günahlarını bağışlayabilir. Ama bu nasıl oluyor? Aslında İsa'nın söz etmek istediği şey bu. Yani biz onlara İsa ile ilgili müjdeyi anlatırken, yani İsa'nın Rab ve kurtarıcı olduğunu anlatırken, onların, o kişilerin bunu kabul edip etmediğine göre peki o kişi bağışlanıyor ya da bağışlanmıyor. Biz sunuyoruz insanlara ve o kişinin karar vermesi gerekiyor, değil mi? Geçen hafta Özgür ile konuşurken biraz konuştuk, kutsal kitap hakkında konuştuk. Ondan sonra bana dedi, yani bir kişi Hristiyan olmak isterse ne yapması gerekiyor? Ve ben dedim, o kişinin İsa hakkında kişiyi anlaması gerekiyor. Kim olduğunu ve ne yaptığını. İsa kim? İsa kim? Soruyorum. Tanrı'nın oğlu. Sadece bir peygamber değil. Evrenin kralı. Evet. Ve aynı zamanda İsa bizim için ne yaptı? Evet. Mesela bizi günahlarımızdan kurtarmak için kendini feda etti. Ondan sonra bunları anlıyor musun dedi. Anlıyorum dedi. Tamam, o zaman senin bir karar vermen gerekiyor. Ondan sonra zaten kararımı verdim dedi. Önceden, çünkü biliyordu. Ondan sonra dua ettik ve ondan sonra kurtuldu. Hamdolsun. Evet. Baba beni gönderdiği gibi ben de sizi gönderiyorum. Kutsal ruh alın. Müjdeyi paylaşın. Bir küçük bir hikaye ile bitirmek istiyorum. Ondan sonra biz dua edeceğiz. Dün bir film izledim. Boş zamanımda ne yapıyorum? Yani film izliyorum. Mel Gibson'un en son çıkaran film. Biliyor musun? Savaş Vadisi. Mel Gibson'un filmleri hep kan dolu oluyor. Ben çok seviyorum. Aslında aşk vardı aynı zamanda. Çok tatlı bir aşk vardı. Yani güzel. Ama savaş. Ah! Güzel. Amerikan askerler ve kusura bakmayın Japonlar arasında. Baş rolü olan imanlı bir genç. Aslında bir yanlış bir şey söylemek istiyorum ama sözlüğe baktım. Aslında bir vicdani redçi. Biliyorsun Evet. Biliyorsun değil mi? Reddeden, evet. Evet, inancından dolayı savaşmak istemeyen, başka insanları öldürmek istemeyen, inancından. Conscientious objector, evet. O biliyor, evet, zaten. Biraz tuhaf bir şey oldu. Çünkü asker olmak için başvurdu. Yani savaşmak istemiyor. Tüfek almak istemiyor, dokunmak bile istemiyor. Ama asker olmak üzere başvuruyor. Eğitim alırken biliyorsunuz onlar mesela Amerika askerleri çok ağır bir eğitim alıyorlar. Alırken tüfeğe dokunmak bile istemedi. Ve diğer askerler ve subaylar onu korkak sanıyorlardı. Ya da deli. Deli. Ve onu çıkarmak istedilerdi askerden. Olmadı. Aslında onun amaç sağlıkçı olmak. Biliyorsunuz yani mesela savaş meydanında yaralanmış insanlar oluyor ve bu kişiler geliyor ve kurtarıyor. Can kurtaran gibi bir şey. Sıhhiyeci. Söylemek biraz zor benim için. Sıhhiyeci, evet. Yani savaş meydanından yaralanmış askeri kurtaran bir kişi olmak. Eğitim alıyorlar. Ondan sonra çok ama çok korkunç bir savaş meydana giriyorlar. Çok kötü bir yer. Binlerce kişi ölüyor. Bu adam hiç tüfeğe dokunmadan şöyle bir şey var. Mesela ben anlatırım bile. Bir uçurum var. Amerikan askerler bunu tırmanıyorlar. Ondan sonra savaşıyorlar yüksekte. Çok korkunç bir savaş. Ondan sonra geri çekilmek zorunda kalıyorlar. Ama bu adam kalıyor. Orada kalıyor. Bir gece tek başına 45 kişi kurtarıyor. Tek başına. Yalnızken. Yani sonra yiğitlik için madalya alıyor. Çok tuhaf çünkü vicdani reçi ama madalya alıyor. Ama süper bir hikaye gerçekten. Bir sahne var, böyle bir sahne var. Yani yalnızken bir iki kişi kurtardıktan sonra dua etmeye başlıyor. Diyor ki Rab benim ne yapmamı istiyorsun? Bana seslen. Çünkü sen konuşmuyorsun beni. Ondan sonra duruyor. Ondan sonra yaralanmış insanların seslerine gelmeye başladı. İmdat, yardım et. Çünkü onları bırakmış oldu. Ölecekler zaten. Ve bunu cevap olarak, Tanrı'dan cevap olarak, Tanrı tarafından cevap olarak algılıyor. Biliyor musunuz? Bizim görevimiz için çok güzel bir benzetme oluyor. Bu dünya aslında bir savaş meydanı. Savaşıyorlar biliyorsunuz. Yani dün mesela Londra'da bu kişiler geldiler. Ondan sonra bu kişileri öldürdüler. Ondan sonra şey polisle geldi, onları öldürdü. Bir savaş var. Ve bu savaş meydanında yaralanmış insanlar var. O kişiler aslında bizi sesleniyor. Yardım et, yardım et. Adam gibi görevimiz nedir? Onlara gidip ve bu cesaret istiyor aslında. Çünkü onun için büyük bir cesaret. Onlara gidip kurtarmamız gerekiyor. Amin. Görevimiz bu.